Ayrım 2. Yalan, yalan, yalan. Yalancılığın psikolojisi. Doktor Charles Fort. Sayfa 6. Reklamcıların söyledikleri yalanlar. ABD'nin önde gelen reklam dergilerinden birinde şu sözlerle başlayan bir makale vardı. 1991 yılında pazarlama ve gerçek kavramları artık tezat iki kavram haline geldi. Makalenin yazarı Farah Warner, 1991 sayfa 4, reklamcıların ürünleri dürüstçe gerçek yönleriyle sunmak yerine Pinokyo kompleksine kapılıp gerçek dışı, alakasız ve sahte iddialarla piyasaya sürdüklerini iddia etmektedir. Pazarlamacılık ve gerçek dışı iddialar öylesine iç içedir ki, üretici bir firma ürünlerini tanıtmak için özellikle aşırı abartılı yalanlar söyleyen Joe Isuzu'yu seçmiştir. Lippert, 1987, sayfa 58. Newsweek bir sayısında filozof Christina Hoffman'ın yanlış bilgilendirme konusunda televizyon reklamlarının üstüne yoktur iddiasına geniş yer ayırmıştır. ABD haber ajansı bir reklam şirketi Isuzu reklamlarından sorumlu olan şirket, müdürünün şu sözlerine yer vermiştir. Annemizin rahmine düşeriz, doğarız ve o anda aldatılmaya başlarız. İnsan 10 yaşına geldiğinde ahlaki kuralları ayaklar altına alan biri olur çıkar. McLaughlin, 1987, sayfa 59. Reklamların gerekli olup olmadığı tartışmaya açıktır. Fakat reklamların temel olarak üretici şirket ve tüketiciler arasında iletişim ağı oluşturduğu da bir gerçektir. Belirli bir ürüne ihtiyaç duyan tüketici bilgi edinmek için reklamlardan faydalanmak ister. Halbuki çok az reklam ürün ile ilgili gerçek bilgi verir. Gerçek dışı olduğunu her haliyle belli eden simgeler abartı ve oltayı at ve tuzağa düşür gibi teknikler kullanarak sanki o ürünü alırsa tüketici ihya olacakmış havası yaratılıp tüketici avlanmaya çalışılır. Şimdi kısaca bu tekniklere bir göz atalım. Gerçek dışı simgeler kullanma. Toplumumuzda artık gerçek dışı simgeler kullanılması ve cesur yalanlar söylenmesi garip karşılanmamaktadır. Esasen gerçek dışı simgeler kullanan reklamlar genellikle daha alt tabaka tüketici gruplarına yöneliktir. Bu tür reklamlara resimli gazetelerde sıkça rastlanır. Reklamı yapılan ürünün erkeklik organını ya da kadınların göğüslerini büyüteceği, iktidarsızlığa çare olacağı veya zayıflatacağı öne sürülür. Abartma. Reklamlarda ürünün yaratacağı etkiler oldukça abartılır. 10 yıl öncesinin bir karikatürünü hatırlıyorum. Karikatürde 3 tane hamburgerci olan bir cadde çizilmiştir. Birincisinin tabelasında Amerika'nın en iyi hamburgerleri burada bulunur. İkincisinin tabelasında dünyanın en iyi hamburgerleri burada bulunur yazıyordu. Üçüncü dükkanda ise diğerlerine göre daha alçak gönüllü bir tabela vardı. Bu caddenin en iyi hamburgerlerini burada bulabilirsiniz. Üstünlük belirten sıfatların, hakim olduğu reklamların yalan bilgi verip vermediğini belirlemek gerçek dışı simgelerin kullanıldığı reklamlarınkine göre daha zordur. Bir ürünün abartılı reklamının yapılmasına diğer bir deyişle şişirme denir. Bu sıkça kullanılan bir tekniktir. Bazen aleni, bazen ise incelikle işlenir. Şişirme tekniğinde ürünün reklamı edebi sözcükler kullanılarak değil, ima edilerek yapılır. Bir şişe Pepsi ya da Coca-Cola içini kimse yenemez gibi. Federal Ticaret Komisyonu şişirme tekniği ile ilgili olarak öne sürülen eleştirilere kayıtsız kalmaktadır. Komisyon üyeleri insanların reklamlardan beklentilerinin abartı olduğunu ve de dirayetli tüketicinin abartı ya da şişirme gibi tekniklerden pek etkilenmediğini vurgularlar. Preston, 1977. Fakat yapılan araştırmalar şişirme tekniğinin tüketiciyi etkilemekte oldukça başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Oliver, 1979, Rothfeld ve Rotzol, 1980 ve Wycombe, 1987. Tüketici ürünü alıp denedikten sonra ileri sürülen özellikler doğru çıkmasa da şişirme tekniğinin kullanıldığı reklama inanmaya devam eder. Oliver, 1979. İnsanların doğru seçimi yaptıklarına inanmaya ihtiyaçları vardır. Bu yüzden de kendilerini ürünün mükemmel olduğu konusunda kandırırlar. Oltayı at ve tuzağa düşür. Oldukça yaygın olarak kullanılan bir reklam ilesidir. Tanınmış bir ulusal perakende şirketi satış mağazalarına müşteri çekmek için bu yöntemi kullanmış ve halk tarafından protesto edilmiştir. Oltayı at ve tuzağa düşür tekniğinin iki farklı türü vardır. Belirlenmiş bir fiyat üzerinden elektrik süpürgesi reklamı yapılmaktadır. Potansiyel tüketici mağazaya geldiğinde tüketiciye reklamda belirtilen fiyatın bir önceki modelin fiyatı olduğu, biraz daha fazla para ödenerek daha iyi bir model alabilecekleri söylenir. Ya da reklamı yapılan ürünün bittiği fakat diğer modellerin tabii ki fiyat farkı ödeyerek satın alınabileceği söylenir. Oltayı at ve tuzağa düşür yöntemi pazarlamacılıkta o kadar yaygın bir yöntemdir ki her Amerikalı hayatında en az bir kez bu tuzağa düşmüştür. Çağrıştırma. En sinsi ve hain reklam ilesidir. Tüketici reklamı yapılan ürünü alırsa kazancının büyük olacağına inandırılır. Örneğin varlıklı bir tüketici belli bir marka arabayı satın alırsa bütün dünyanın işte o geliyor gibi bir hisse kapılacağı konusunda kandırılmaya çalışılır. Aynen bazı tüketicilerin romantizmi çağrıştırıyor iddiasıyla gemi yolculuğu yapmaya ikna edilmesi gibi. Bir ürünün çağrıştırdıkları sıklıkla sözlü olmayan iletişim yoluyla halka ulaştırılır. DePaglio 1988, Edel 1988, Stewart 1987. Şaşırtıcı bir şekilde bu sözlü olmayan ipuçları çoğu zaman kelimelerden daha etkilidir. Çünkü insanda kelimelerin çağrıştırdığından daha çok şey çağrıştırabilir. Reklamlarda kullanılan sözlü olmayan simgelere en güzel iki örnek resim ve müziktir. Michel ve Olson 1981 küçük bir kedi yavrusunun yanında duran pamuk paketinin yumuşaklığı çağrıştırdığını vurgularlar. Çağrışım tekniğinde görselliğin kelimelerden daha başarılı olduğu üzerinde durulur. Müzik de aynen resim gibi insanlarda değişik şeyler çağrıştırmak için kullanılır. Stout ve Lakenby 1988. Örneğin bira reklamında ortamın rahatlığını ve huzur dolu olmasını vurgulamak için müzikten yararlanılır. Ayrıca sözlü olmayan mesajlar yoluyla gerçek dışı imajlar oluşturularak reklamlar etkili hale getirilebilir. Sigara reklamları sözlü olmayan mesajların kullanılmasına örnek teşkil eder. Sigara reklamları diğer reklamlardan gözle görülür derecede farklılık gösterir. Özellikle çocukların ve genç yetişkinlerin psikolojik olarak zayıf oldukları yönlerine hitap etmektedir. Bir karikatür karakteri olan Büyük Joe'yu kullanan Nabisco reklam kampanyası özellikle gençler arasında çok tutulmuştur. Büyük Joe'nun o sakin ve yumuşak karakteri, kişiler arası ilişkilerde duygusallığa önem veren, kendilerini acemi ve beceriksiz hisseden yaş grubuna çok hitap etmiştir. Di Franza 1991. Yapılan bir araştırmada çocukların %90'ı Camel sigaralarının logosu olarak kullanılan Büyük Joe'nun kim olduğunu, hatta onun bir sigaranın reklamında kullanıldığını belirlemiştir. Yine aynı oranda çocuk Mickey Fare'nin Disney kanalının Fisher 1991 logosu olduğunu bulmayı başarmıştır. Balin ve Johnson 1993 tarafından yazılmış makalede tütün endüstrisinin Amerikalıları sigara içmenin hiçbir riski olmadığı konusunda kandırmak amacıyla sürekli taktik ürettiği özetlenmiştir. Eldeki somut kanıtlara rağmen sigaranın sağlığa zararlı olduğu inkar edilmektedir. Çağrışım tekniğiyle yaratılmış reklamlar sadece eğitimsiz kesimi hedef almaz. Bazı araba ya da saat markalarının akla getirdiği varlıklı bir kesim vardır ve sadece o kesimden kişiler bu markalara sahip olabilme şansına sahiptirler. Yukarıdaki örnekteki gibi reklamlar etkili reklamlardır. Çünkü gereksiz vaatlerle kişileri kandırma yoluna gitmezler. Örneğin basit bir diş macunu kullanarak mutluluğu nasıl yakalayacağınız abartılarak işlenmez. Politikacıların söyledikleri yalanlar. Meslekler içinde doğruyu söyleme konusunda en kötü üne sahip olanı politikacılıktır. Eğer yalan söylemezsen bir dahaki seçimlerde seçilemezsin. dediği her şey iki tarafa da çekilebilir gibi tümceleri sık sık duyarız. Politikacıların eskisine nazaran daha fazla yalan söyledikleri ve ahlaki değerlerinde eskisine kıyasla oldukça dejenere olduğu iddia edilmektedir. McLaughlin 1987. Politikacıların diğerlerine kıyasla daha fazla yalan söyledikleri her ne kadar henüz ispat edilmiş olmasa da politikacıların yalan söyledikleri gerçeği yadsınamaz. Belki de birazcık geleceği görme yetenekleri, biraz da her yaptıklarının medya tarafından takip edilmesi politikacıları diğerlerinden daha fazla yalan söylemeye mecbur etmektedir. Politikacıların söyledikleri yalanlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 1. Seçimi kazanmak veya yeniden seçilebilmek için söylenen yalanlar. 2. Bir takım politikaları uygulayabilmek için söylenilen yalanlar. Kuzey Vietnam'a bomba atılmasını haklı çıkarmak gayesiyle Tonkin Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerine saldırıda bulunulduğunun uydurulması gibi. Ulusal güvenlik ve askeri müdahaleler için söylenen yalanlar. Jimmy Carter'ın size kesinlikle yalan söylemiyorum diyerek İran'daki Amerikalı rehinelerin kurtarılması için bir kurtarma operasyonu planlandığını inkar etmesi gibi. 3. Aptalca söylenen yalanlar. Ahlaki değerlere önem verenler için tartışmaya açık olsa da ilk 3 yalan türü amaca yöneliktir ve uygulamada başarıya ulaştırır. Peki aptalca söylenen yalanlara ne demeli? Neden politikacılar kendilerine yarardan çok zarar getirecek yalan yanlış demeçler verirler? Bazı aptalca yalanlar kamuoyunun çok ilgisini çekmiştir. Buna bir örnek, Ronald Reagan'ın Nazi toplama kamplarının kaldırılması için kendisinin bizzat emek sarf ettiğini söylemesidir. Oldukça zeki ve kabiliyetli biri olan ABD Delaware Senatörü Joseph Biden, dünya liderlerinin konuşmalarını taklit etmekle kalmayıp kendi geçmişinde çarpıtarak insanlara aktarmıştır. Gary Hart ve Joe Biden 1987. Gary Hart ise eski evliliğiyle ilgili yalan söylemiş, basının kendisini yalancı çıkarmasına göğüs germek zorunda kalmıştır. Çok ilgi çekicidir ki yaşını bile yalan atmıştır. Dion 1987. Ross Perot, ulusal ABC haberlerinde defalarca yapmış olmasına rağmen izleyicilerin gözlerinin içine baka baka kimsenin özel hayatını deşifre etmem, şimdiye kadar da hiç etmedim demiştir. Alter 1992. Doğruyu söylemekten kaçınılmasının sebepleri politik güdülerden çok psikolojik açıklamalarda aranmaktadır. 5. ve 13. bölümlere bakınız. Doktor ve hastaların söyledikleri yalanlar. Amerikan Tıp Derneği dergisinde yayınlanan bir raporda doktorların hangi koşullarda hastayı ve hastanın ailesini kandırdıkları araştırılmıştır. Novak 1989. Ankete katılan doktorların %70'i maddi durumu iyi olmayan bayan bir hastanın tarama testinin mamografi gibi ücretini sağlama bağlamak için sigorta şirketini kolaylıkla kandırabileceğini belirtmiştir. Doktorların çoğunluğu evlilik dışı girdiği ilişkiden bel soğukluğu kapmış bir erkek hastanın eşini kandırmasına bu evliliği kurtarmak amacıyla göz yumabileceklerini eklemiştir. Doktorların %87'si duruma göre yalanın affedilebilir olacağı üzerinde durmuştur. Genellikle böyle durumlar hastanın avantajına gelişen durumlar olarak belirlenmektedir. Araştırmanın ilginç bir sonucu her doktorun kendisini diğer doktorlardan daha dürüst olarak nitelendirmesidir. Günümüzde doktorların geçmişe nazaran hastalarına karşı teşhis ve tedavi süresince ayrıntılı bilgi verme ya da muayene prosedürleriyle ilgili görüş bildirme konularında daha dürüst davrandıkları belirtilmiştir. Novak 1979. Doktorlar geçmişe nazaran daha samimi olmalarına rağmen kötü haberleri gizlemekte ya da çarpıtarak ifade etmektedirler. Hastalar eğer her şey yolundaysa veya sonuçlar pozitifse ayrıntısıyla bilgilendirilmektedirler. Doktorlar kanserden ölecek bir hastaya şu cümlelerle umut vermeye çalışırlar. Her gün bir hastalığa çare bulunuyor. Allah'tan umut kesilmez veya bilim her geçen gün ilerliyor. Sakın kaygılanmayın. Hastalar da sadece duymak istedikleri bilgileri algılar, geri kalanını duymazlıktan gelirler. Robinson ve Merav 1976. Doktorların hastalarına karşı gereğinden fazla dürüst olup olmadıkları ve böylesine açık sözlü olmalarının etkilerinin neler olabileceği sürekli tartışılmaktadır. Avrupalı doktorlar Amerikalı meslektaşlarını acımasızlıkla suçlarlarken, Leon 1993, tıpta dürüstlük kavramı ahlaki bir takım sorunları da gündeme getirmektedir. Umut vermek ve iyimserlik ameliyat süresince veya sonrası ölüm riskinin yüzdesini aşağı çekecekse hastaya doğruları tüm netliğiyle söylemek çok mu gereklidir? Kennedy ve Buxt 1966. Doktorların yalan söylemelerinin nedeni sadece fedakarlık mıdır? Yoksa bunun başka nedenleri de var mıdır? Yalan birçok örnekte de görüldüğü gibi bazen sadece söyleyenin işine yarar. Doktorlar kusurlarını örtbas etmek için de yalan söyleyebilirler. Hatta bir hastalığı tedavi edebilecek düzeyde olmadıklarını anladıklarında da yalan söyledikleri olmuştur. Yalan çoğu zaman bir doktorun kusurlarını, eksikliklerini, kabiliyetsizliğini ve sebep olduğu ölüm vakalarını konuşmaktan kaçınmak için sığındığı bir liman olmuştur. Esasen doktorluk mesleğini icra edenlerin dürüst olmadıkları belirlenmiştir. Tıp alanındaki yoğun rekabet, tıp öğrencilerinin daha üniversite yıllarında ve hatta ihtisasları süresince kopya çekmelerine neden olmuştur. Bir tıp fakültesinin öğretim görevlileri, öğrenciler arasında yaptıkları araştırma sonucunda öğrencilerin %10'unun sınavlarda kopya çektiğini ortaya koymuşlardır. Ray Anderson ve Obelshain 1994. Araştırmacılar kopya çeken öğrenci sayısında her geçen gün artış gözlenebileceğini belirtmişlerdir. Fakat araştırmacılar tıp fakültesi öğrencilerinin diğer öğrencilerden ne daha az ne de daha fazla kopya çektiklerinde araştırmalarında vurgulamışlardır. Her kış tıp fakültesi mezunları hangi ihtisas programına kabul edildiklerinin açıklandığı özel bir törene katılırlar. Bu törende öylesine bir rekabet ortamı hakimdir ki ihtisas programları en iyi öğrencileri kapmaya çalışırken öğrenciler de geleceği en parlak bölümlerde ihtisas yapmak için yarışırlar. Dolayısıyla tören yalanın ve kandırmacanın tüm yoğunluğu ile yaşandığı bir ortam haline dönüşür. Bodro 1992. Hem bölümler hem de öğrenciler tören boyunca çeşitli hilelere başvururlar. Bu hilelerden en yaygın olanı bir mezunun 3. ya da 4. tercihi olan bir ihtisas programına gidip orayı 1. tercihi gibi göstermesi ve bu bölümde de ihtisas yapmanın onun en büyük hayali olduğunu ifade etmesidir. Burada amaç müşteri kızıştırmaktır. Öte yandan tıp fakülteleri de namus abidesi değildirler. Mesleki ilerlemede karşılaşılan zorluklar nedeniyle bazı öğretim görevlileri araştırmacı düzenbazlar haline gelmişlerdir. Ahlaki değerler hem öğretim görevlileri hem de öğrenciler tarafından hiçe sayılmaktadır. Üstelik eğitim süresince bu hiç üstünde durulmayan bir konudur. Yalanın ahlaksızlık olduğundan habersiz olan öğrenciler, gerçeği gizlemenin ya da gerçeği tüm açıklığıyla söylememenin meslek ahlakına aykırı olduğunu da bilmezler. Doktorları kolaylıkla yalancılıkla suçlayabiliriz ama hastaların da onlardan hiçbir farkı yoktur. Pankrats 1989. Square ve meslektaşları yaptıkları bir araştırmada alerjik astımı olan hastaların %14'ünün astımın seyrinde çok riskli bir faktör olan sigarayı içtiklerini doktorlarından sakladıklarını ortaya koymuşlardır. Orduya katılmak, işe girmek ya da sigorta yaptırmak için muayene olan hastalar ise bağışıklık sistemlerini felce uğratacak bir virüs olan HIV virüsünü taşıdıklarını ya da uyuşturucu kullandıklarını doktorlarından gizlerler. Dunbar ve Rem 1992, Potterat 1987. Amerikan Tıp Derneği dergisinde yayımlanan bir rapor, Bloomberg 1971, psikiyatrik tedavi için hastaneye yatırılan genç hastaların en az %60'ının doktorların bilgisi olmaksızın gizlice uyuşturucu kullandıklarını ortaya koymuştur. Böbreklerinin kontrol edileceğine inandırılan hastalar idrar tahliline ikna edilmişler ve böylelikle uyuşturucu kullandıkları tespit edilmiştir. Böylece doktorları kandıran hastalar kendileri de kandırılmışlar ve SZAS 1972 tarafından tahlil yaptırmaya ikna edilmişlerdir. Baltimore'daki Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Lutkin ve meslektaşları 1993 HIV enfeksiyonu kapma olasılığı yüksek erkek hastaların özellikle şırınga ile uyuşturucu alan ve anal birleşimde bulunan doktorlara karşı aşırı derecede savunmaya girdiklerini ve böyle davrandıklarını da sürekli inkar ettiklerini belirlemişlerdir. Öte yandan birçok hasta kendilerinden şüphelenilmeyeceğini düşündüklerinden uyuşturucuyu kendi doktorlarından ve hep alışveriş yaptıkları eczanelerden çalarlar. Müptelalar bunu suç işleyerek, mesela soygun yaparak uyuşturucu sağlamaktan daha az riskli olduğunu düşünürler. Goldman 1987A, 1987B, 1987C. Bazı hastalar ise mesela kendilerine insülin iğnesi yapan şeker hastaları hasta değillermiş gibi rol yaparlar ve sağlıkları ile ilgili önemli bilgileri doktorlarından gizlerler. 8. bölümde böyle hastaların durumları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Bilim adamlarının söyledikleri yalanlar. Eğer yalanın kabul edilmeyeceği bir alan varsa o da kuşkusuz bilimdir. Bilim adamları doğruya, doğru bilgiye ulaşmak için araştırmalar yaparlar. Araştırma yeni bilgileri keşfetmenin yollarını açan, bulguları her yönüyle gözler önüne seren bilimsel metotlar için anahtar kelimedir. Yayımlanan iki kitaba göre Broad ve White 1982, Miller ve Hersen 1992, bilim adamları da hile ve sahtekarlık yapmakta, yalan söylemektedirler. Amerikan Eczacılar Birliği tarafından 1977'den 1985'e kadar yapılan bilimsel araştırmaların %12'sinin hesaplarında ciddi yanlışlar ortaya çıkartılmıştır. 1985 yılından sonra yapılan çalışmalarda hatalar nispeten daha azdır. Safiro ve Charov 1989. Aynen tıbbi ilaçlarda olduğu gibi bilimsel araştırmalarında ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda yalanın ve düzenbazlığın olumsuz etkilerinin bilime ne derece pahalıya mal olacağı ortaya çıkar. Bilim alanındaki hileler yalnızca modern çağın bir gereği değildir. Geçmişe bakıldığında hem bilimin devlerinden fizikçi Isaac Newton'ın hem de modern genetiğin babası sayılan Gregor Mendel'in teorilerini ileri sürmeden önce verilerle oynadıkları belirlenmiştir. Charles Darwin başka bilim adamlarından alıntılar yapmış ama bunu hep gizlemiştir. Nobel ödüllü Amerikalı Robert Millikan, sadece kendi teorilerini destekleyen verileri araştırmalarında kullanmıştır. Bu sayede elektrik devreleriyle ilgili araştırmasında yalnızca doğru bilgileri kullanan rakibi Felix Ehrenhaft'ı geride bırakmıştır. Broad ve Wade 1982. 19. yüzyıl tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran Franz Louis Pasteur bile yalana ve hileye çok uzak değildir. Pasteur'ün son çalışmalarını gösteren günlüğünde bu bilim adamının bazen tıp ve bilim alanında meslek ahlakını kötüye kullandığı anlaşılmıştır. C. Anderson 1993. Rakiplerinden birisinin ürettiği aşıyı kendi üretmiş gibi göstererek deneyinde kullanmıştır. Pasteur'ün rakibi olan Tusswen adındaki veteriner, Pasteur'ün bu aşıyla uluslararası bir ün kazanmasından birkaç ay sonra sinir krizi geçirmiş ve vefat etmiştir. Hiç şüphesiz Sir Cyril Burt, kendisine şövalyelik ünvanını kazandıran araştırmayı gerçekleştirmek için hile yapmıştır. Zekanın sosyal sınıfla bağlantılı olduğunu iddia ettiği çalışması İngiltere'de sosyal eğitim politikalarını etkilemiştir. Zeki birisi olarak kabul edilen Burt, İngiltere'nin en seçkin psikoloğu olarak takdir görmüş ve bir psikoloji dergisinin başyazarı olarak yüzlerce insanın fikirlerini etkilemiştir. D.J. Miller ve Hersen 1992. Son 10 yılda bilim alanında yapılan çalışmalarda hile yapılması kamuoyunda etki yaratmıştır. Buna bir örnek, Cornell Üniversitesi'nden Mark Spector'un deneyleridir. Spector, enzimleri saflaştırarak kanserin nedenlerini ortaya koymayı amaçladığı ilginç bir teoriyi, kinaz kaskat, geliştirmek için çeşitli deneyler yapmıştır. Fakat daha sonra deneylerin arkası gelmemiş ve her şeyin aynen akademik kariyeri gibi düzmece olduğu ortaya çıkmıştır. Yazdığı sahte çekler nedeniyle bir müddet hapiste bile yatmıştır. Spector'ın yaptıkları en çok danışmanı Ephraim Recker ve Cornell Üniversitesi'ni utandırmıştır. D.J. Miller ve Hersen 1992. Benzer bir olay Harvard Üniversitesi ve seçkin kalp doktoru Eugene Bronwald'ı utandırmıştır. Genç bir akademisyen olan John Dorsey birçok deneyinde hile yapmıştır. D.J. Miller ve Hersen 1992. Yale Üniversitesi'nde öğrenci olan Hintli doktor Vijay R. Soman ise başkasının araştırmasını kopyalayarak kendisininmiş gibi bastırmıştır. Üstelik bunu yaparken ünlü bir tıp profesörü olan Dr. Philip Filig'in adını ikinci yazar olarak kullanmıştır. Her şeyin ortaya çıkmasıyla Dr. Filig yaşadığı utancın yanı sıra kendisine her türlü kapıyı açacak olan oldukça cazip bir işten de olmuştur. Skandal ortaya çıkınca Filig'e sunulan iş teklifi geri alınmıştır. Broad 1980'a 1980b. Bunun gibi olaylar buzulun sadece görünen kısmıdır. D.J. Miller ve Hersen bilimde hilenin oldukça yaygın olduğunu ileri sürerler. Ben de tıp alanındaki akademik ve mesleki hayatım süresince her türlü hile, hırsızlık, başkalarının verilerini çalmak gibi ve kopya olayına tanık oldum. Günümüzün genç bilim adamlarının üstünde yoğun baskı olduğu bir gerçektir. Yayın yapmazlarsa yok olmaya mahkumdurlar. Yapılan yayınların sayfa sayısı da çok önemlidir. Artık terfi etmek ya da aynı işte çalışmaya devam edebilmek dış kaynaklardan sağlanacak yardımlarla belirlenmektedir. Bu yüzden de genç bilim adamları kendilerini mümkün olan en kısa zamanda pozitif bulgularla ortaya çıkmak zorunda hissederler. Kendi kariyerleriyle fazlasıyla meşgul olan danışman hocalar ise genç araştırmacıları pek destek olmazlar. Onların bütün derdi özgeçmişlerine bir artı daha eklemek, kariyerlerinde ilerlemek olduğu için son derece kalitesiz bilimsel çalışmalara dahi isimlerini verirler. Defalarca gözden geçirilse bile bilimsel çalışmaların sahte olup olmadığının ortaya çıkarılması oldukça düşük bir olasılıktır. Ancak çalışmanın önemli verilere dayandırılmaması durumunda bu ortaya çıkarılabilir. Rennie 1989. Yazarlardan veri dışındaki bilgileri kısa ve öz tutmaları istenir. Bu yüzden sadece konuyla yakından ilişkili olan bilgi yayımlanmak üzere sunulur. Fakat bilinçli veya bilinçsiz olarak araştırmalarda sadece öne sürülen tezi doğrulayan veriler kullanılmaktadır. Görüldüğü üzere günümüzde akademik çalışmalar insanı günaha teşvik etmekte, bilimsel değerleri öldürmekte ve sahtekarlık için fırsat yaratmaktadır. Psikologlar da yalandan çok uzak değillerdir. Deneysel psikolojide araştırma tekniklerine o veya bu şekilde hile karışmaktadır. Yapılan sahtekarlıklar deneklere zarar verme olasılığını artırmaktadır. Toy 1989, Menger 1973, psikoloji alanında basılmış araştırmalarda sahtekarlık yapılıp yapılmadığını incelemiştir. Kişilik ve Sosyal Psikoloji dergisinde yayımlanan makalelerin %50'ye yakınında yalan bilgiler sunulmuştur. Adair 1985. Doğruya ulaşmak için araştırmalar yapan bilim adamlarının deneylerinde ve raporlarında hile yaptıkları ispatlanmıştır. Tecrübeli bilim adamları, Branscombe 1985, bilimde sorunların bilim adamlarının kendilerini kandırmalarından kaynaklandığını düşünürler. Araştırmalarının sonuçlarını yayımlamak isteyen bilim adamları makalelerini gözden geçirmedikleri için üstünkörü verilerle ortaya çıkarlar. İkinci ayrımın sonu, sayfa 16.